Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek yine siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız. Yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bekliyoruz sizlerden gelecek telefonları, iletileri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinlerken sizler, biz de konuğumuzu stüdyomuza
Altyazı M.K.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde opera repertuarının en zorlu karakterlerini söyleyen, ki doğru söylüyorum, soprano Sayın Şule Köken stüdyomuzda şimdi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi albümle ilgili konuşacağız. Vakitsiz albümünden, evet. Vakitsiz adlı parçayı, evet, dinleyerek başladık. Sizi de bu arada stüdyomuza aldık. Şimdi bir opera sanatçısı ve böyle bir albüm, gerçekten muhteşem albüm üzerine konuşacağız ama öncelikle bir opera kariyerinizden başlayalım isterseniz.
28 senedir operada solist sanatçı olarak çalışıyorum. 30'dan fazla büyük partide söyledim. Çok da işimi çok seviyorum, mesleğimi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri yapmak istediğim işi yapıyorum.
Ne güzel. Aslında hayattaki en büyük ödül değil mi?
Evet.
İnsanın sevdiği işi yapıyor olması.
Evet.
Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Şimdi opera repertuarının en zorlu karakterlerini söyleyen dedim.
Evet.
Ki gerçekten doğru söyledim. Çünkü yurt dışında pek çok operada başrolde en zorlu rolleri üstlendiniz.
Evet.
Yurt dışındaki dinleyicilerimiz de bu anlamda sizi yakından tanıyorlar aslında. Nerelere gittiniz? Nelerle? Hangi...
Almanya'ya, Moskova'ya, yani Rusya'da çok söyledim, Almanya'da söyledim, Türkiye Cumhuriyetler'de söyledim, Roma'da, İtalya'da söyledim. Yani saymaya kalksam bilmiyorum şu anda. Kahire'de bile söyledim. Kahire Senfoni Orkestrası'yla da konserler yaptım.
Evet. Vakitsiz yeni bir albüm. Ne zaman çıktı?
Vakitsiz yeni çıktı. Aslında şu anda satışları da yeni başladı. Yaklaşık bir ay önce de internet aracılığıyla, yani Amerika'daki bir şirkette beraber de çalıştım. İnternetten bir ay önce çıktı.
Niye vakitsiz?
Bazı hayatta bazı şeyleri hiç hayal etmezsiniz. Başınıza gelebilecek olan şeyleri, yalnızlıkları, ne bileyim, hayal kırıklıklarını, mutsuzlukları. Hep umutlarla ve hayallerle yaşarız. Ama bir yolda giderken önünüze böyle bir anda kapılar kapanır, sonra başka kapılar açılır. O kapıların kapandığı andaki umutsuzluğu anlatıyor vakitsiz. Yani yaş olarak, zaman olarak, duygusal olarak bir yalnızlık çektiğini ve bu vakitsiz gelen bir yalnızlık olduğunu, hazır olmadığından bahsediyor.
Evet. Peki nasıl oluştu albüm fikri? Birazcık da Vakitsiz albümünün hikayesini dinleyelim isterseniz.
Tabii. Bir kere bestecimiz zaten çok olağanüstü bestelere sahip. Gökhan Somer. Kendisinin bestelerini ilk dinledim ve bu CD'ye de yazdım zaten. Hiçbiri seslendirilmemişti bestelerin. Ben çok beğendim. Kendisine de bir kompozitör olarak çok beğeniyorum ve çok saygı duyuyorum. Onunla beraber çalışmayı çok istedim.
Daha önce hiç birlikte bir çalışmanız
olmadı? Hayır, olmadı. Olmadı. Zaten kendisi Amerika'daydı. Sonra Türkiye'de yaşamaya başladı. Şimdi de Hacettepe.
Tesadüf mü dinlediniz?
Tesadüf, yani bir konuşma, bir ortamda böyle muhabbet içinde, işte benim şunlar var, bunlar var falan filan derken. Sonra ben bunları dinledikçe çok hoşuma gitmeye başladı melodiler ve altyapıları çok etkileyiciydi. Armonizasyonu çok etkileyiciydi, duygusu çok iyiydi. Benim aslında hiç bir opera şarkıcısıyım. Cesaret edebileceğim bir albüm değil. Vakitsiz albümü. Biraz Gökhan Somel'in bana verdiği cesaretle.
Hangi şarkıydı o sizi cesaretlendiren?
Uçurtma.
Uçurtma. O zaman ilerleyen dakikalarda dinleyecek miyiz Uçurtma'yı?
Tabii. Evet. O sayede bana dedi ki, ya bunların sözü yok. yazabilir misin dedi. Ben de yani...
Peki hiç söz yazmış mıydınız siz o zamana kadar?
Ben şarkı sözü yazmadım. Hı-hı. Ama şiirlerim vardı. Kendi kendime yazdığım hikayelerim vardı. Ama bunu benim haricimde çok az insan bilir. Yani yakın dostlarım bile bilmez. Çünkü hı-hı, cesaret edip de hani kimseye göster... Bu benim özel alanımdı. Evet. O yüzden de ve bundan çok zevk alıyordum yazmaktan. Sıkıldığım zaman, mutlu olduğum zaman, hoşuma giden şeyleri yazmaktan. Ben yazabilir miyim bilmiyorum dedim. Yazarsan hani bunlar seslendirilebilir, o zaman söyleyebilirsin dedi bana. Ben de şimdi çok söylemek istiyorum ama nasıl yazacağım, ne yapacağım bilemiyorum diye düşündüm. Ne yapacağımı bilemedim aslında.
Hı hı. Evet. Sonrasında?
Sonrasında şöyle bir şey oldu. Ben şiirleri yazmadım. Parçalara, notalara sözleri yazdım.
Hı hı.
Bu çok zordu. Çünkü notaların, müziğin bir ritmi var. Bir de Türkçenin bir ritmi var. Hı hı. Dilin kendi ritmi var. İkisinin bir araya örtüşmesi çok kolay değildi. Ben parçaları her dinleyişimde sen ne hissediyorsun, nasıl bir konu istiyorsun dediğimde hep bana bırakmıştı Gökhan. Ben ne hissettiysem, o müzik bana ne verdiyse.
O anda döküldü sözler.
O anda değil, çok çalıştım. Yani çünkü sözleri yazarsınız şiir olarak, onu besteci besteler.
Peki eski yazdıklarınız besledi mi onları? Onlardan destek almadınız.
Evet. Hiç almadım. Çünkü başka bir şeydi bu. Başka bir çalışmaydı. Hı-hı. Müziğe çalışıyordum çünkü.
Peki ne kadar zamanınızı aldı?
Benim 1,5 senem aldı.
Hı-hı.
Yani albümün tamamı 4 sene aldı.
Evet. Tamamıyla o günkü ruh halinizle, evet, müziği dinledikçe müziğin hissettiklerinizle ortaya çıkan eserler oldu.
Bir de tabii o müziğin ritmi çok önemli. O ritme uydurabileceğim Türkçe, hı-hı, prozodiler çok önemli. Yani mutlaka vardır yanlışlar ama ilk yaptığım albümü ilk denememde kusura bakmayın.
Estağfurullah. Peki bu arada bestecisi dinlediğinde neler söyledi? Acaba o da bestelerken sizin yazdığınız sözleri hissetmiş mi?
Hayır.
Ona nasıl geçti o?
Hayır. O bana bıraktı. Hı-hı. Yani ben yazdım, müziği yazdım. Hı-hı. Sen ne hissediyorsan onu yap dedi. Ve ben yaptıklarımı ona gösterdim. Çünkü... Burada 9 parça var ve bu 9 parçanın her birinin bir hikayesi var. Ve ben özellikle bir hikaye anlatmak istedim. Çünkü ben sahne sanatçısıyım. Yıllarca sahneye bir hikayeler anlatmak için çıktım. O hikayeleri seslendirdim. Benim en iyi bildiğim iş bu.
Evet. Şimdi o en iyi bildiğiniz işle dinleyicilere müzik kariyerinizde yeni bir yön verdiniz, evet, aslında. Şimdi bestecisi ayrı duygularla besteledi, siz ayrı duygularla, evet, yazdınız. Dinleyiciye apayrı duygularla, evet, geçiyor belki ama bunun geri dönütlerini henüz alamadınız. Albüm,
evet,
çok yeni,
evet,
çünkü.
Yeni.
İsterseniz şimdi o şarkılardan birini dinleyelim. Hı-hı. Az önce Uçurtma dedik,
evet,
galiba. Uçurtmayı dinleyelim.
Tamam.
Çok da uzun aslında,
evet,
Uçurtma. Birazcık dinleyelim bakalım dinleyicilerimize nasıl geçecek,
evet,
siz nasıl yazdınız? Thank you.
Çocuk olsam takılsam sana, kırmızı kuyruklu kağıt uçurtmam. Beyaz bir bulut gibi uçsam seninle, kırmızı kuyruklu kağıt uçurtmam. Yeniden çocuk olsam takılsam sana, kırmızı kuyruklu kağıt uçurtmam. Beyaz bir bulut gibi uçsam seninle, kırmızı kuyruklu kağıt uçurtmam. Çocukluk hayallerim, hani o dalıp giden farklı rüyalarla takılsam kuyruğuna.
Aslında çok güzel, çok keyifli bir parça olmuş gerçekten. Sonuna kadar dinlemek isterdik ama o zaman da sohbetimize zaman kalmayacak. Çocukluk hayallerinizin devamını sizin ağzınızdan dinleyelim isterseniz.
Aslında çocukluk hayallerinden çok çocukluğa özlem. Ve bir kız çocuğu olarak babaya özlemden bahsediyorum. Yani bizim yaşlarımızdaki bayanların böyle belli bir yaşa geldikten sonra hayatındaki herkesi babasıyla karşılaştırmasından, onlara babaya karşı olan güveni hiçbir zaman duyamayacağı o güveni başkalarında aramasından. Ve de onun yanındayken hiçbir şeyden korkmamasından bahsediyorum. Bu hayat korkularının çocukluktaki özlemle, nasıl söyleyeyim, çocukluğa özlemle, onu hatırlayarak o zamanki yaşadığı mutluluğu düşünerek geçirmesiyle ilgili bir şey. Yani tam anlatamıyorum aslında.
Evet, evet. Kesinlikle bir özlemden söz ediyorsunuz. Geçmişe dönük o çocuklukta.
O çocukluktaki saflık, o çocuk yaştaki o mutluluk. O,
saf, temiz duygular.
Evet, saf ve güvende olduğu insanların yanında olmak. Hı hı. Belli bir yaştan sonra insan hep yalnız oluyor ve yani duygularında da yalnız oluyor, yaşamında
özlediğiniz
da yalnız
ve
oluyor.
Bunu dinleyicilerle paylaşmak istediğiniz duygular belki. Yalnız sıralamada bir şey dikkatimi çekti. Sanki uçurtma, işte Naz Niyaz, Vakitsiz, Canım Uzak, Neydi O, Yolcu ve Veda parçaların isimleri. Şimdi bu sıralamaya göre baktığımızda sanki burada da bir düzen var. Burada da bir, değil mi? Sanki Veda'yı sona saklamış olmak. Evet. Burada da onu hissettim ben.
Aslında biz buna CD dağıtıma başlamadan önce sıralama için çok düşündük. Arka arkaya dinledik. Birbiriyle uyumlu olsun istedik. Ve hikayeler de birbirine uyumlu gitti. Hı-hı. Yani yumuşak başladık biraz ama sonra son iki parça çok zor bir parçadır. Hem söylemek çok zordur. Yani benim için çok zor oldu en azından. Hem de hayata vedayı anlatır veda. Hı hı. Yolcu da hayattaki yolculuklarımızı anlatır.
Evet.
Yaşantıyı anlatır. Hayatı nasıl geçirdiğimizi, neler beklediğimizi, neler...
Hepsinin baştan sona bir öyküsü var. Ancak sıralamada da o öyküye dikkat edilmiş sanki, değil mi?
Evet.
Şimdi peki sizin var mıydı böyle beste ve düzenleme çalışmalarınız?
Hayır.
Ya da başladı mı bu albümden sonra?
Hayır, çünkü o benim işim değil. O yani o çok büyük bir eğitim isteyen bir iş. Yani Gökhan Somel gibi bir kompozitör varken ben öyle şeyler yapamam.
Ama siz onun de o zaman besteleri... yazmaya devam edin. Gerçekten çok güzel.
Teşekkür ederim.
Çok keyifli bir albüm olmuş baştan sona tüm parçalarıyla. Peki Vakitsiz sadece Gökhan Somel ve sizin çalışmanız mı, yoksa daha farklı isimler de var mı?
Didem Somel var. Veda parçası, son parça Didem Somel'e ait. Gökhan Somel'in kız kardeşi oluyor. Onun bestesi, onun da sözleri bana ait.
Evet, peki albümün devamı gelecek mi? Gökhan Somel'in gelir daha başka
inşallah.
Besteleri var mı?
Var.
Peki siz çalışmaya başladınız mı?
Henüz değil.
Üzerinde?
Daha çok başında ve bir an önce... Onu...
Çünkü bu farklı bir çalışma gerçekten. Çünkü bir öyküyü yazıp beklemiyorsunuz. Önce müziği alıyorsunuz, onu dinliyorsunuz. Kim bilir kaç defa dinliyorsunuz.
Evet.
Sizde neler çağrıştırıyor? Onun üzerine bir parçayı mesela kaç günde ya da kaç haftada, ne
hiç
kadar
bilmiyorum.
Zamanda ortaya çıkardınız?
Yani... Bir uçurtmayı söyleyeyim özellikle. Uçurtma benim 3 ayımı aldı. 3 ay, 4 ay aldı. Çünkü şöyle bir şey. Onu yazmak, sadece yazıp verseydim benim için daha kısa bir sürede olacaktı.
Evet.
Ama yazdıklarımı, kelimeleri notaya oturtmak ve notaya oturturken hepsinin bir anlamı olması, bir şey anlatması gerekiyordu.
Evet.
Ve müzik ritmiyle Türkçenin ritminin uyması gerekiyordu. O yüzden de her parçayla ben bir 3 ay, 4 ay çalıştım.
Evet, çok özenli, çok titiz bir çalışma.
Elimden geleni yaptım, çalıştım.
Çok güzel olmuş, ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık gerçekten. Peki opera repertuarlarınızı nasıl seçersiniz, nasıl oluşturursunuz?
Aslında opera opera repertuarlarını seçmek sizin ses renginize bağlı. Hı hı. Ben lirik spinto sopranoyum. Lirico spinto der İtalyanlar. Hı
hı. Yani coşkulu mu?
Biraz coşkulu, biraz dişli, biraz hı hı. önde, daha metalli bir ses demek. Bir de dramatik aksiyonu olan bir ses hı hı. demek. Mezzo'muş gibi duyulan ama mezzo olmayan, mezzo rengine sahip ama tizleri de olan ses. Yani geniş aralığı olan bir
yani
ses.
Yani siz.
Evet. O yüzden o lirik spinto partileri söyleyen şarkıcıların da partileri de ona göre özel hı hı. oluyor. Örneğin Tosca söyledim, Butterfly söyledim, en son Lady Macbeth söyledim, Tannhäuser söyledim falan. Yani ses rengine göre söylüyorsunuz. O partiler sizin sesinize göre size teklif ediliyor.
Hı hı. Peki şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz, evet. sizi oralardan tanıyan dinleyicilerimiz Vakitsiz albümünü de almak istiyorlar. Ne yapacaklar? Nereden temin edebilirler albümü? Oralarda satışları var mı
internet üzerinden hı hı. satışları var. iTunes'dan var, Spotify'dan dinleyebilirler. Bir çok kanal var internet üzerinden. Mirelli Müziği'ye ait zaten. Yani internet hı hı. çıkışı New York'ta bir şirket bizim bu albümümüzü sahip çıktı diyeyim. Onlar yaptılar ve internetten ulaşabilirler. Türkiye'de de D&R'da Dost Kitap Evi'nde daha yeni başladı zaten satışları.
Evet. Şimdi sahnede olmak mı yoksa albüm kaydı yapmak mı? Bir kıyaslama yapmanızı istersek hangisi daha heyecan verici sizin için?
Sahnede olmak.
Öyle mi?
Albüm kaydı duruyorsunuz, olmadı diyorsunuz, bir daha başlıyorsunuz. O gün kendinizi beğenmiyorsunuz. O gün duygunuz yeterli gelmiyor.
Ki ama, yaşadınız mı bu albüm sırasında bunları?
Tabii. Bir de benim teknikler farklı. Yani ben burada daha doğal bir sese yakın şarkı söyledim. Hı hı. Ve mikrofonu ömrümde ilk defa bu albümde gördüm. Mikrofonla şarkı söylemeyi bu albümle beraber öğrendim.
Evet.
Ve çok zordu. Yani bir tiyatro oyuncusunun sahneden alınıp kamera karşısına geçirilmesi gibiydi. Bütün hareketleri küçültmek, sadece mimik ve göz ve yani daha küçük hareketlerle ifade etmek gibi bir şeydi. 1,5 senemi
aldı.
Çok
zor bir şey aslında sizin için evet. ama evet.
Ona alışmam da 1,5 senemi aldı. Yani mikrofonla hı-hı. şarkı söylemeye alışmak.
O zaman ikinci albüm çok daha kolay gelecek.
Bilmiyorum inşallah.
Peki çok teşekkür ediyoruz size.
Rica ederim, ben teşekkür
ederim.
Gerçekten
çok keyifli bir albüm dinleyicilerimizle. Biz ancak açılışta albüme adını veren parçanızı dinleterek başladık. Sonrasında da uçurtma dedik ama şimdi dinleyeceğimiz bir parçayla sizi de stüdyomuzdan uğurlayalım. Hangisi olsun bu?
Bilmem, siz seçin.
Seçelim, peki. Bu arada ben seçerken konser düşünüyor musunuz?
Tabii, inşallah.
Albümün parçalarından oluşan bir evet, konser. Yurt dışında evet. belki dinleyicilerimiz.
İşte onlar zaman içinde artık taleplere göre bizi izlemek isteyen, dinlemek isteyen... Yani bizi sahnede görmek isteyenlere göre olacak bir şey bu, bilmiyorum.
Evet. Peki, size bu... Yeni müzik kariyerinizde diyelim. Çünkü gerçekten yeni bir yön.
Evet.
Başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkür
ederim. O zaman Söyle'yi dinleyelim mi?
Tabii.
Tamam. Albüme ilk parçası.
Evet.
Onunla veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ
çok
olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, opera sanatçısı Sayın Şule Köken stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan.
Söyle, söyle, kimseler duymadan güzel bir şeyler söyle. söyle, ne olur söyle. Söyle kimseler bilmeden güzel bir şeyler söyle. Söylenmeyen sözler kalır geride, bana sihirli bir şeyler söyle. Göze gelir, dile gelir sevdamız, bana gizli gizli bir şey söyle. Söyle, ne olur söyle. Söyle kimseler duymadan güzel bir şeyler söyle. Yaşanılan o güzel anlardan bana kare kare bir şey söyle. Göze gelir, dile gelir sevdamız, bana gizli gizli bir şey söyle. Söyle, ne olur söyle. Söyle kimseler duymadan güzel bir şeyler söyle. Durma şimdi söyle. Durma kimseler duymadan güzel bir şeyler söyle. Ne olursun bir şey söyle.
Zihin vesaire. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuz En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün başarıdan söz edeceğiz. Tabii herkesin kafasında farklı şeyler belirir başarı deyince. Şimdi başarının sırrı nedir, ne değildir? Önemli olan neyi başarmaktır aslında? Evet. Bunlardan söz edeceğiz ama başarı deyince siz nasıl tarif edeceksiniz acaba?
Vallahi işte ben bir beyin bilimleri uzmanıyım ama bu konuda bir uzman olarak değil de mağdur olarak belki konuşmam lazım.
Öyle mi?
Ben bu konuda çok mağduriyet yaşandığını düşünüyorum çünkü. Şimdi modern yaşamda insanoğlunun sonsuz bir çeşitliği var, bir kere onu söyleyeyim. Yani her insanın zihni, beyni, özellikle beyin yapısı birbiriyle tamamen benzersiz. Parmak izi gibi özeliz her birimiz. Hı-hı. Her açıdan. Ama şimdi bakıyorsunuz hani yaşayabileceğiniz hayat seçeneklerinin çok dar sınırları var. Birkaç seçenekle hep karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte meslek seçeceksiniz 3-5 tane, üniversiteye gideceksiniz 3-5 tane, serbest meslek yapacaksınız 3-5 tane seçeneğiniz var. Ve bunların içerisinde diğer birçok insanla birlikte rekabet edip başarılı olmanızı bekleyen bir sistem kurmuşuz. Sistem özellikle belli dönemlerde, mesela üniversite hazırlık dönemlerinde olduğu gibi korkunç bir rekabet düzeyine ulaşabiliyor. İnsanları hani yaygın tabirle yarış atı gibi bir şeylere hazırlıyoruz ama çoğu zaman hem hazırlanan hem hazırlayan neye hazırlandığını bile unutuyor. Öyle bir çılgınca bir döngünün içerisine giriyorlar. Ve sonra bu muhtemelen kendi yapılarına hiç uygun olmayan bu yarışın içerisinde kendilerini başarılı ya da başarısız olarak addetmelerini sağlayan etiketler takıyoruz onlara. Ve maalesef bir ömür boyunca da bu etiket devam ediyor. Ben onu en çarpıcı şekilde bir dersimin sonunda bir öğrencim bana söylediği bir şeyde fark etmiştim. Ben psikoloji bölümüne de dersler veriyorum tıp fakültesinin dışında. Neredeyse tıp fakültesinde anlattığıma benzer şekilde gidip onlara da beyin falan evet. anlatıyorum. Fakat oradaki çok ilgililer bu arada. Hani psikolojide ders vermek müthiş zevkli. Çünkü hem insan davranışı hem arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar falan. Öğrencilerden bir tanesi bana dedi ki, hocam anlattığınız konular çok zevkli. Ben çok güzel anladığımı sanıyorum. İşte eve gidince de her bulduğumu anladığımı anlatıyorum. Ama sanıyorum ben sizi yeterince anlayamıyorum. Çünkü ben eşit ağırlıkçıyım dedim. Dedim o ne demek? Ben dedi üniversite eşit ağırlık puanıyla girdim. Dedim seviyorsan, anlıyorsan neden dedim kendini böyle etiketliyorsun? Baktım ondan kurtulamıyorlar. Yani bir puan tipi, zamanın bir yerinde onların önüne konmuş bir sınav tipi onların belki de bütün hayatlarını belirliyor. Şimdi bu başarı dolayısıyla bu başarı algısı insanları mağdur ediyor şu anda.
Peki, ve biz sözünüzü kesiyorum özür dilerim ama gerek var mı bu kadarına? Kendimiz olmak bir
i̇şte
başarı
önemli,
değil midir
en
aslında?
En önemli şey bu. Maalesef eğitimde bunu alıyoruz biz insanların elinden mecburen. Çünkü standartize bir eğitim sistemimiz var. Onlara belli diplomalar ve yetkinlikler vermemiz lazım. Bunun için de belli kalitelere sahip olmalarını bekliyoruz. Fakat eğitim sistemimiz insan çeşitliliğine uygun tasarlanmadığı için en önemli yan etkisi bütün özel nitelikleri budamak zorunda kalıyoruz. Mesela şu anda biliyorsunuz özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklarda dikkat eksikliği sendromu diye yeni bir salgın var.
Evet.
Bütün dünyada çok önemli problem. Özellikle bunun işte tedavi yöntemleri falan ortaya çıkmaya başladıktan sonra ilaçları piyasaya çıkmaya başladıktan sonra teşhisler daha da bir patladı. Artık bütün çocukları sakinleştirmek için bir takım ilaçlar verildiğini hızla görüyoruz. Halbuki insan doğasına hatta bütün hani karada yaşayan canlıların doğasına baktığınızda özellikle beyni gelişmiş olan maymun ve şempanze gibi canlıların bebekleri ve çocukları küçük genç yaşta olanları durmazlar sürekli hareket ederler. Ama biz bu sisteme uyumlu ve başarılı olarak etiketlediğimiz çocuklar genellikle erken yaşlarında 30-40 dakika bir sırada hiç kıpırdamadan oturabilenler oluyor. Aslında bu patolojik bir durum. Bu istemeyeceğimiz bir durum olmalı. Fakat bugünün sisteminde uyum sağlayan, emirlere itaat eden, ekstra bir şey sormayan falan çocuklar seçiliyor bir şekilde. Ve diğerleri mutsuz, başarısız, uyumsuz, haşarı hatta işte hasta olarak nitelendiriliyor bugünün sisteminde. Ama ve lakin insan çeşitliliği bu sisteme uygun olmadığından, bu sistemin başarı ölçütlerinin fazla ciddiye alındığını ve bunun esas sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Bu başarı kriterleri sadece hani köprüyü geçene kadar diye bir sözümüz vardır ya bizim.
Evet.
O sırada aslında işimize yarayacak şeyler olarak kurtulamıyorsak bile o şekilde değerlendirilmesi gereken bir zorlama karşımızda. Mesela ben ailelere elimden gelince seminerler vermeye çalışıyorum. Ben de kendi evimde aynısını uygulamaya çalışıyorum. Kendi çocuklarımın ve işte arkadaşlarımın çocuklarının ne olduklarını keşfetmelerine izin verme sürecimiz çok aksak. İzin veremiyoruz onlara.
Hı hı.
Onların önüne hep olasılıkları biz koyuyoruz. İşte mesela sanatçı olmalarını istiyorsak gidip kendi sevdiğimiz enstrümanları onlara alıyoruz. Halbuki çocuk belki başka bir şey istiyor.
Kendi yapamadığımız şeylerin onları da görmek istiyoruz.
Ve hani bu onların önündeki seçenekleri yine kısıtlamak anlamına geliyor. İnsan doğası gereği karmaşık. Bunu daha evvel de sizle konuşmuştuk.
Evet.
Bu karmaşıklığın içerisinde hesap yapamıyorsunuz. Yani bir rota çizemiyorsunuz insana. En iyi şey zaten onları yetiştirmek değil, yetişmelerine izin vermek. Ve başarı başarısızlık kriterleri bence kesinlikle hayatımızdan uzaklaştırmamız gereken kriterler. Çünkü bizim icat ettiğimiz şeyler. Doğada böyle bir şey yok.
Yok diyorsunuz. Hani kimi insanlar başarılı, kimi insanlar başarısız diyoruz ya. O başarısız olanlar da şansa yüklüyorlar çoğu zaman evet. değil mi? Ben başarısız değilim belki ama şanssızım gibi.
Aydınlatıcı bir deneyden bahsedeyim size. Bu çok da ünlü internette falan geziyor. Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimizden izleyen olmuştur. Marshmallow deneyi diye çocukların önüne bir tatlık parçası koyuyorlar bir odada. Gizli kamerayla da çocukları çekiyorlar. Diyorlar ki 2 dakika sonra geleceğiz. Eğer bunu yemezsen sana bir ikincisini vereceğiz diye. Bunlar küçük çocuklar, okul öncesi çocuklar genellikle. Ve o çocukları gizli kamerayla çektikleri zaman görevli odadan çıkar çıkmaz çocukların bütün hayatı bir anda o tatlı oluyor. Gözlerini ayıramıyorlar. Çoğu dayanamayıp onu mideye indiriyor. Çok az bir kısmı bekleyebiliyor.
Evet.
Ve bu arada da büyük işkence çekiyorlar tabii. Şimdi araştırma sonuçlarında daha sonra bu çocukları takip ediyorlar ileride. Tatlılarını hemen yemeyip bekleyenler okulda falan çok başarılı oluyorlar gerçekten. Fakat ileriki hayatlarında sürekli gelecekteki hedefler için o andaki hazzı erteleme gibi bir alışkanlık kazandıkları için tükenme sendromu denen bir sendromla karşılaşıyorlar ve genellikle mutsuz insanlar oluyorlar. Hı-hı. Evet, çok iyi skorları var, çok iyi notları var vesaire vesaire. En iyi okullarda okuyorlar, çok başarılı oluyorlar. Hani sistem Hı-hı. itibariyle tırnak içinde söylersek. Ama ve lakin sonuç çok iyi gözükmüyor. Diğer çocuklar, yani işte o şeyleri mideye indiren, tatlıları mideye indiren çocuklar ise hep bu anda yaşıyorlar. Hiç geleceği çok fazla düşünmüyorlar ve günlerini gün ediyorlar. Evet, çok enteresan şeyler becerebiliyorlar ama onlar da mesela hatalarından ders almıyorlar. Efendim, uzun vadeli plan yapamıyorlar. Böyle dezavantajları var. İki durumda aslına bakarsanız istemediğimiz bir durum olmalı. Hı hı. Başarılı insanların neden başarılı olduğuna dair, yani başarı derken global ölçekte böyle hayret verici işler yapan, kendini gerçekleştirmiş orijinal müzisyen, sporcu, işte çığır açan insanlar üzerinde yapılmış çeşitli araştırmalar var. Ortak yönleri araştırılıyor. Ve bunların büyük bir çoğunun şöyle bir özelliği var. Bazen geleceğe kilitleniyorlar ve deli gibi çalışıyorlar. Bazen de çok iyi günlerini gün etmesini biliyorlar. Yani ikisinin de hayatlarında uygun bir şekilde yerleştirilmiş olduğu kişiler bu şekilde başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla biz başarıya kilitlendiğimizde aslında başarısızlığa mahkum ediyoruz kendimizi, bir de o var. Dolayısıyla hani hayatın karmaşıklığı içerisinde kendimize her şey için bir yer bulmakta yatıyor belki de kendini gerçekleştirmenin sırrı.
Evet, insanın içindeki mücadele gücünü ortaya çıkarması da diyebilir miyiz?
Tabii
başarmak
ki.
Başarmak için.
Bir kere
başarı için.
Mesela öğrencilerim bana genellikle işte zorluklardan şikayet ediyorlar. Nedir efendim, işte otobüs çok geç geliyormuş, işte hava çok soğukmuş, böyle çevresel faktörlerden falan. Ben de onlara bir seri biyografi öneriyorum. Gidin diyorum, bu tanıdığınız bildiğiniz işte Einstein'dan bilmem kime kadar alın, bir biyografilerini okuyun. Acaba hiç son derece hastalıksız mutlu bir çocukluk geçirmiş, okulda çok yüksek notlar almış, en iyi işlerde çalışmış, harika bir işten emekli olupmuş da adını bildiğiniz birisi var mı? Böyle bir insan yok. Hep belli zorluklar bu insanlarda ilerleme güdüsü oluşturuyor. Ben buna genellikle şey diyorum, yani tazyik ilerlemeyi getiriyor. Nasıl ki bahçe sularken su daha uzağa gitsin diye hortumun ağzını daraltıyorsunuz, basıncı arttırıyorsunuz. Bunun gibi insan hayatında bir daralma olduğu zaman, belli sıkıntılar olduğu zaman bu aynı zamanda bir tazyik oluşturuyor. Ama modern toplumda biraz konfor seviyoruz ya, her şeyimiz tıkırında gitsin, çocuklarımıza her istediğini hemen alalım, İşte hiç başları ağrımasın, ateşleri çıkmasın. Bakınız mesela ateş düşürücünün aşırı kullanılmasından dolayı enfeksiyonlarımız vahşileşmeye başladı. Çünkü ateş vücudun savunma mekanizması, biz onu bile istemiyoruz. Ve vücudun kendi askeri talimini yapmasının bile önüne geçiyoruz. Bu bir tatbikattır her hastalık vücut için. Askeri tatbikat. Onu yarıda kesiyoruz mesela.
Evet.
Ya bunlar çok doğal olmayan davranışlar ve bir daha düşünmemiz lazım.
Evet. Aslında vazgeçmemek, umutsuzluğa kapılmamak, hayal etmek ve insanın amacının olması belki de başarıya götüren.
Amaç ve tutku veremiyoruz zaten. Hı hı. Şimdi siz bir sürü hedef sıralayabilirsiniz, bir sürü ilkeler, ülkeler koyabilirsiniz gençlerin önüne ama onlara tutku ve motivasyon vermedikten sonra maalesef bir şey başarmalarını sağlayamıyoruz. Bizim aslında tek vermemiz gereken onlara tutku ve cesaret. Biraz önce söylediğim o başarılı insanların ortak yönleri dedim ya, burada çok önemli bir ortak yön daha birinci sırada zikrediliyor. Cesaret verici anne figürü. Bakın baba değil, anne figürü. Fakat bu anne figürü şöyle, işte aslan oğlum, aslan kızım yaparsın diye onları gönderiyorlar. Hani git açıl dene. Her başarısız olduklarında ise bağırlarına basıp diyorlar ki sen benim çocuğumsun, yaparsın. Bir gün yapacaksın, bu sefer onu. Yani hem teselli edici, tabii ki hem teselli edici hem cesaretlendirici. Bizde dikkat ederseniz iki uç var. Bazen hiç hani saldım çayıra Mevlam kayıra diye bir şey, bazen öyle bir davranış oluyor çocukları gönderip ondan sonra da kendi hayatlarını yaşasın deniyor. Bazıları da o kadar korumacı oluyor ki hani elinden gelse evin dışına çıkarmayacak. Böyle garip bir ikilem arasındayız. Dolayısıyla her şeyin ortası iyi.
Evet. Peki ama her insanın içinde bir aslan yok mudur zaten?
Elbette.
Değil mi? Onun
ama bazısında aslan, önemli. Bazısında ejderha, bazısında kertenkele. Herkesin hayvanı değişik diyor Çinliler. Farklı bir şey var herkeste ve hepimiz bu dünyaya bir işi diğerlerinden daha iyi yapmak için geldik. Ben ona inanıyorum.
Hı hı. Ne olursa olsun yapacağım demek aslında bir başarı herhalde.
Aynen,
değil mi?
Aynen öyle.
Evet.
Kurgulandığımız şeyi bulmanın adına ben ömür diyorum. Yani bir şey için kurgulanmışız ama ne olduğunu bilmiyoruz, arayacağız. Yeter ki sakin olalım, hayatın tadına varalım gün be gün.
Evet, hayattaki o amacı bilmek, ona doğru ilerlemek çok önemli galiba.
Aynen öyle, evet. Katılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Çok keyifli bir sohbetti yine.
Ben teşekkür
Haftaya
ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurulu Başkanı Sayın Sinan Canan bizlerle birlikteydi. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini stüdyomuzda.
her köşesinde bir ayrılık var. Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar. Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var. Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar. Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok, onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala, sonra da kaç. Git gide, aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşkı harcamanın 80 yolu. Bir ölümüne sevenler durmadan denerler, inatla kaybederler. İki yapış yapış sevenler mesafeler girince nedense vazgeçerler. Üç platonik sevenler hüzünlü şarkılar sever, hayatta kaybederler. Dört sevmeden sevenler seviyormuş gibiler, daha çok küçükler. Aşkı harcamanın 80 yolu. Köşesinde bir ayrılık var. Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar. Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok, onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala, sonra da kaç. Git gide, aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşkı harcamanın 80 yolu. Bir ölümüne sevenler durmadan denerler, inatla kaybederler. İki yapış yapış sevenler mesafeler girince nedense vazgeçerler. Üç platonik sevenler hüzünlü şarkılar sever, hayatta kaybederler. Sevmeden sevenler seviyormuş gibiler, daha çok küçükler. Aşkı harcamanın 80 yolu. Bir ölümüne sevenler durmadan denerler, inatla kaybederler. İki yapış yapış sevenler mesafeler girince nedense vazgeçerler. Platonik sevenler hüzünlü şarkılar sever, hayatta kaybederler. Dert sevmeden sevenler seviyormuş gibiler, daha çok küçükler. Aşkı harcamanın 80 yolu.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu güzel şarkıyla işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz bugün de sona eriyor. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş'tı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine Başkent'ten merhaba diyeceğiz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki yeni birlikteliğimizde yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimiz olacak. 15 haberleri sonrasında Başkent'ten merhaba demek üzere bugünlük hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kullan boya, ısıya dayanıklı cam.